şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde. Yeni Şeyler rehberinden herkese merhaba. Ben Serhat Ayan. Radyo Sputnik'te sizlerle birlikteyiz. RS Efendi. Evet, sizlere teknolojide yeni gelişmeleri anlatıyoruz. Teknolojide neler oluyor, neler bitiyor anlatıyoruz. Bir de konuşulmayanları konuşuyoruz tabii ki hep beraberce. Konuşulmayanlar neler? Benim programı dinleyin. Nelerin konuşulmadığını, benim neleri konuştuğuma bakarak anlayın. Deyip böyle karmaşık bir cümleyle programa başlayayım. Sizi kafanızı yeterince bulandırdıysam hemen başlayayım ben programa. Hattımızda çok değerli bir konuğumuz var. Öncelikle ona merhaba diyelim. Sayın Emrah Pamuk, merhabalar.
Merhabalar, nasılsınız?
Çok teşekkür ederim. İnşallah sizler de iyisiniz. Böyle soğuk ve güneşli bir İstanbul sabahında sizlerle birlikteyiz. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz Emrah Bey?
Tabii ki. İsmim Emrah, soyadım Pamuk. 1985 doğumluyum. Yaklaşık 13 yıldan beri de dijital sektörün içerisinde bir tür görev almaktayım. Şu anda da bir ajansın kurucu ortağı olarak çalışıyorum.
O zaman ajansı biraz tanıyalım.
Tabii ki ajansımızın adı Digital Exchange. Bir dijital medya ajansı aslında baktığınızda. Yurt içi yurt dışı ağırlıklı çalışan, toplamda 25 kişilik Maslak'ta konumlanmış ama Türkiye dışında birçok şehirde, yurt dışı yurt içinde faaliyette olan, tam anlamıyla dijitalde 360 derece hizmet verebilen bir performans ajansı olarak konumlayabiliriz aslında.
O peki dijital 360 derece hizmeti açabilir miyiz? Ben böyle sürekli açtıracağım size.
Her zaman. Aslında şöyle, niye 360? Dijital medya dediğimizde içerisinde aslında bir sürü uzuvlar var. Bunun içerisinde sosyal medya, web site tasarımı, yazılımı, dijital medya planlaması, hatta zaten son zamanlardaki bizim en özellikle üzerine durduğumuz programatik reklamcılık. Dolayısıyla bu kolların tamamında hizmet verebildiğimiz için de özellikle de böyle tam hizmet ajansı diye kendimizi, sektörün de aslında böyle bir dili var. Biz de kendimizi böyle tanımlamaya çalışıyoruz.
Peki şimdi programatik zaten sanırım bu yılların ve önümüzdeki yılların anahtar kelimesi değil mi?
Aslında Avrupa buna çok önceden geçti. Biz de geçtik aslında ama mesela Türkiye'de bu sektör yaklaşık 2-3 yıldan beri konuşulan bir şey ama tam anlamıyla kullanmaya yeni yeni başladık bu yıl diyebiliriz. Ama Avrupa'da özellikle İngiltere gibi, Almanya gibi ülkelerde bu iş çok 5 yıl önceden zaten başladı ve bir fiilde kullanılıyor.
Dijital reklam peki programatiği şöyle tanımlarsam yanlış söylemiş olmam herhalde. Ben internette geziyorum. Benim internette gezdiğim her yerde bir iz bırakıyorum ben ve o izlere göre benim nelere ihtiyacım, ilgim olduğunu reklam mekanizması anlıyor ve bana buna göre reklam gösteriyor. Söylesem herhalde çok yanılmış olmam.
En basit hali evet o. Yani biraz şeye giriyor, remarket tarafına giriyor ama en basit hali evet o.
Anladım. Peki biraz bundan bahsedelim. Mesela bunu yaparken siz anladığım kadarıyla salt hani insan dokunuşuyla değil bunu hani oraya kadar gitmek doğru olur mu bilmiyorum. Yapay zekayla yapıyorsunuz.
Aynen öyle. Aslında burada normalde bu zamana kadar yapılmış olan dijital reklamlardaki öğrenilmişlik bir data var. Evet. Bunlar da bu işin içerisinde. Evet, gün sonunda bunu manuel kullanan insan. Ama bunu kullanırken de o teknolojinin insana vermiş olduğu bazı fırsatlar var. Evet. Platformların içerisinde bunları aktif kullanabileceği. Aslında bunları kullanarak organize ediyor. Yani ne demek bu? Çok basit bir örnek vereceksem. İşte ilgili mahallede, ilgili semtte bir şey arıyorsa o kullanıcı aradığı şeyi ya da 5 dakika mola verdiği zaman farklı bir web sitesini ya da farklı bir mobil app'i açtığında karşısına o ürünün reklamını göstermek gibi ya da bak bu ürünü şuradan alabilirsin demek gibi bir şey bu aslında. En kaba tabirle bu.
Anladım, anladım. Ama tabii yeni görmeye başladığımız belki şeylerden bir tanesi de programatiği eskiden biz sadece bilgisayarımızda ya da telefonlarımızda görürken artık birazcık bunun sokağa indiğini görüyoruz. Yanlış mı bu söylem?
Kesinlikle haklısınız, katılıyorum.
O biraz sokağa nasıl indiğini anlatır mısınız bize?
Tabii ki aslında biz de bunlarla ilgili bir çalışma yapıyoruz. Hatta yaptık da malum şimdi gündemimiz yerel seçim.
Evet.
İnşallah pazar günde devletimiz için, milletimiz için hayırlı bir seçimden çıkarız.
Hepimiz için.
Biz orada şöyle bir proje yaptık. Yaklaşık 4 ay önce yine Türk Ticaret Net'in DEDEX diye bir reklam platformu var. DSP diye geçer bu bizim sektörde. Demand Side platformudur açılımı da. Yapay zeka ile biz yerel seçimlerde belediye başkanı adaylarının aslında seçmenlere direkt ulaşabilmesini sağlayacak bir platform hazırladık.
Evet.
Birlikte burada götürdük. Onların tabii yapmış olduğu platform. Biz stratejik ortağı olarak ilerledik burada.
Hı-hı.
Ne yaptık? Büyük şehirlerden belediye hatta muhtar adaylarına kadar aslında ilgili aday ilgili mahallede, ilgili bölgede seçmene istediği mesajı verebiliyor. Şu anda da bunu nasıl hatırlarız hepimiz, hallerde yapılıyor zaten. Birçok mahallelerde işte bayraklar, flamalar, broşürler dağıtılırdı.
Evet.
Ve insanlar bunları görmek bile istemiyor. Zaten kirlilik de oluşuyor biliyorsunuz.
Doğrudur.
Burada şöyle yapıyoruz. Yine o hedeflediğiniz insanlara onlar masa başında çalışırken, otobüste telefonunu kurcalarken ya da ne bileyim evde bilgisayarda ya da internette surf yaparken direkt karşısına ilgili adayın ilgili mesajını da çıkıyoruz. Ve burada öyle güzel kırıyoruz ki. Çünkü şu da var baktığınızda her aday birinden fazla mesaj iletmek zorunda. Hem genç seçmenine hem yaşlı seçmenine hem de orta yaştaki seçmenine. Dolayısıyla burada
ayrı mesajlar üretmek zorunda. Yani tek bir mesajla gitmesi mümkün değil artık günümüz dünyasında.
Aynen öyle. Dolayısıyla olmuyor da zaten böyle. Örnek veriyorum, bir mahallede bir şey varken, belki orada genç nüfus varken orada farklı bir şey söylemek gerekebilir. Başka bir yerde başka bir şey söylemek gerekiyor. Hatta malum biz bu teknoloji yaparken 2018'deki milletvekili seçimlerini de oradaki alınan oy oranlarını da baz aldık. Bunu da zaten biliyorsunuz YSK.gov.tr'den rahatlıkla kamuya açık herkes alabiliyor. Orada şunu bile yapabiliyorsunuz. Burada farklı algoritmalar var. İlgili mahalledeki ilgili sandıkta diğer partiden daha az oy aldıysan orada daha fazla agresif olman gerektiğini sana aslında platform söylüyor. Ya da tam tersi. Eğer orada çok iyiysen, diğer tarafta kötüysen bu sefer orada daha fazla reklam basmaman gerektiğini de aslında sana rahatlıkla söyleyebiliyor.
Peki bu dolayısıyla, yani onun üzerinde o zaman şöyle bir şey de gerekiyor. Hani datanın toplanması okey ama bunların işlenebilmesi için oraya bayağı bir bilgi birikiminin aktarılması gerekiyor herhalde.
Tabii ki. Tabii ki zaten burada da Türk Ticaret Net zaten bu projenin altyapısında üstlenmiş durumda.
Evet.
22 yıllık zaten tecrübeleri var. Evet. Baktığınızda DEDEX de zaten şu an yurt dışında da Londra'da ofisi olan, işte İstanbul'da Bursa'da ofisleri olan zaten bir şirket olduğu için de
evet,
rahatlıkla götürüyorlar.
Yani siz insanlara şeyi söyleyebiliyorsunuz. Aman bak buraya basmıyoruz biz. Hani sen bunu bil ama bilme. Senin bilmene gerek yok. Biz senin için bunları yapıyoruz diyorsunuz değil mi?
Aynen öyle.
Adaylara mesela.
Aynen öyle. Mesela birçok şu an dediğim gibi hani hatta şöyle söyleyeyim biraz da örnekleme gidelim.
Tabii.
Şu an dört büyük partinin genel merkezleri ve ilgili belediye, yani malum ilçelerde ya da illerde olabilir özel evet, belediye adaylarının, belediye başkan adaylarının bütçeleri. Onların da şu an bir sürü bütçenin aslında yönlendiriyoruz ve kullanıyoruz. Onlar da bize bir sürü videosunu, bir sürü görselini ve her görselinde, her videosunda farklı mesajları var. Bunları rahatlıkla bize teslim edip biz de bunları ilgili seçmen adaylara ulaştırıyoruz.
Peki ne kadar detaya inebiliyorsunuz? Yani mesela bunu iller bazında mı detaya inebiliyorsunuz? İlçeler bazında mı? Sokağa kadar gidebiliyor musunuz?
Daha da ineyim sokağa kadar, hatta ilgili koordinata kadar. Yani seçmen sandığına kadar.
Hmm. Peki bu hani bilmediğimden soruyorum bunu. Bu resmi ve yasal bir şey midir bunu yapmak?
Tabii ki. Zaten biliyorsunuz Avrupa'da da GDPR, Türkiye'de de KVKK gibi bir takım kanun ve koruma kanun platformlar var.
Evet.
Dolayısıyla buradaki kullanılan data aslında kullanıcının izinli bir datası. Yani dolayısıyla hani burada yasal olmayan bir durum yok. Zaten insanlar bu internette bu tarz işleri tamamladan datasına izin verip kullandırdığı için ters bir durumla karşılaşmak zaten mümkün değil.
Yani ben bunun öyle olduğunu biliyorum ama yine de vurgulamakta fayda görüyorum. Siz burada kişileri gördüğünüzde aslında kişilerin Ahmet, Mehmet, Hüseyin olduğunu bilmiyorsunuz. Sizin için onlar bir tanım değil mi sadece?
Aynen.
Bir sayıdan ibaret.
Yani şöyle düşünün, N1, N2, N3 diye sonsuza kadar bunu götürebilirsiniz. Buradaki mantık zaten export ediyor. Yani bu datanın çıktılması zaten yasak. Buradaki mantık şu. Burada böyle bir data var ve bu datanın internetteki agresifliği ya da ilgi alanı bu. Ona göre stratejiyi sana gösterip sen de bundan sonra böyle yapmalısın diye aslında bir yol haritası, bir roadmap çıkarıyoruz aslında.
Evet, evet, evet. Peki bu dataları hangi detaya kadar indirebiliyorsunuz? Hani dedik ya, konum olarak okey, sokak bazına kadar götürebiliyorsunuz. Tamam. Peki ya, ilgi alanları açısından da nereye kadar götürebiliyorsunuz? Neler var?
Hani, madem hani seçmenden ve seçimden gidiyoruz.
Tabii.
Sevdiği parti, sevdiği başkan adayı, sevmediği parti, sevmediği başkan adayı.
Bunu internette dolaştığı şeylerden mi çıkartıyorsunuz?
Tabii ki. Girdiği web siteler, bıraktığı kuki, yani ayak izleri.
Ayak izlerinden, evet.
Yani istediğiniz kadar bu datayı kırabiliriz. Yani ne istiyorsanız isim vermeden, ki zaten bu dediğim gibi şey yasak bir süreç, rahatlıkla kullanabiliyorsunuz.
Ve bu detayda çıkıyor diyorsunuz. O zaman mesela bu sistem kullanarak belki de siz Türkiye'nin en iyi şeyini yapıyorsunuz. Adına ne derler? Kamuoyu araştırmasını yapıyorsunuz.
Aslında
bir bakış açısıyla söylüyorum. Bunu araştırma için yapmıyorsunuz tabii. Siz bunu mesaj göndermek için yapıyorsunuz ama hani aşağı yukarı, aynen, sizin bir şekilde fikriniz oluyordur neyin ne olduğuna dair.
Ya şöyle söyleyeyim. Malum şimdi bir tecrübe de oldu bu süreçte
tabii,
de yine.
Tabii.
Hangi şehirde, hangi ilçede, hangi bölgede, hangi web sitesi ne kadar ziyaret ediliyor zaten hani görebiliyoruz.
Evet.
Hatta ilgi alanları, hangi işte partinin hangi görseli, hangi mesajı daha fazla ilgi ve tepki çekiyor. Bunları rahatlıkla görüyoruz ve ilgili müşterilerimize, ilgili başkan adaylarımıza raporluyoruz zaten.
Peki böyle içinden söyleyebileceğiniz şeyler var mı? Yani insanlar daha çok işte şuna ilgi gösteriyorlar, buradan sıkılıyorlar gibi bir şey oluşturdunuz mu?
Ya tabii aslında çok fazla reklam yapıldı orada ve çok fazla site var. Ama şunu gördüm, o da beni sevindirici. İnsanlar gerçekten bu seçimle ilgili meraklı. Girilen web sitelerindeki haber detaylarına da bakabiliyoruz.
Evet.
Sosyal medyadaki yayınlarında herkesin de şu an gündeminde. Dolayısıyla hani iyi bir algı şeyi var şu an ortada ve herkes dikkatli bir şekilde bütün adayları zaten dinliyor. Onun hissiyatını bizzat dijitalde de raporlarda görebiliyoruz.
Peki dijitalin daha çok genç yaş grubuna hitap ettiğini söylenir ya, böyle bir genel bir algı vardır, ön yargı mı diyeyim bilmiyorum artık. Gerçekten böyle mi yoksa her yaş grubunu görüyor musunuz siz orada?
Ya her yaş grubu aslında var. Yani normalde bugün hani malum Google'ın da Google Analytics diye bir raporlama,
evet,
var.
Evet.
Orada genellikle böyle 35-44 yaş, 25-35 yaş arası hep çıkar. Bunlar hep olan şeyler. Dolayısıyla dolayısıyla hep genellikle bu şeylerdeler. Bu şeyde oluyorlar aralıkta. Dolayısıyla herkes aslında dijitalde aktif diyebilirim. 60 plus bile görebiliyorsunuz. Zaten bunları da birçok yerde defleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla herkes aslında dijitale ilgili şu an.
Ya şu anda hani hep denir ya, Türkiye 82 milyon ama 60 milyon düzenli internet kullanıcısı var. Gerçekten de onların hepsi orada değil mi? Ve buna muhtemelen seçimlere internet üstünden ilgi gösterdiklerini de söylüyorsunuz siz yani.
Kesinlikle. Bence hepsi orada. Kimisi sosyal medya platformlarında kendi zamanını geçiyor olabilir. Kimisi haber sitelerinde, kimisi farklı platformlarda ama herkes mutlaka bir şekilde internette bir şekilde o mesajlara ilgi duyuyor ve maruz kalıyor.
Herkes orada dediniz ama mesela 20 yaş altı yeni nesil, hani bu Z kuşağı falan da orada mı? Gerçekten ya ilgi gösteriyorlar mı?
Orada. Onları tabii direkt böyle hani şey diyemezsiniz. Çünkü zaten belli yaş, hani 14-16 yaşa kadar inebiliyorsunuz. Ondan sonrası biraz daha şeyde kalıyor.
Yok yani 20 yaşın altı diye baktığımızda hani böyle oy verecek olan 1 milyon, 1,5 milyon kişi var sonuçta o yaş grubunda.
Tabii. Ya onlar da aslında özellikle sosyal medya platformlarında rahatlıkla zamanını geçiriyorlar diyebilirim.
Ve bu siyaset konusuyla ilgileniyorlar diyorsunuz.
İlgi var. Yani şu an bence hani samimi bir şekilde söylemek gerekirse şu an Türkiye'deki oy kullanacak herkesin bu konuyla ilgili bir şeyi var. Bir merakı var ve bir düşüncesi var. O hoşuma gitti mesela, benim de açık söylemek gerekirse.
Ne kadar güzel şeyler soruyorsunuz. Vallahi ben mutlu oldum. Yani çünkü hani baktığımızda hep denir ya, internette giriyorlar, işte sosyal medyada geyik yapıyorlar, trollük yapıyorlar ama başka da bir şeyle ilgilenmiyorlar. Ama siz bunun bayağı tam tersini savunuyorsunuz şu anda.
Ya tabii ya, onu yapan mutlaka bir kesim.
İlla vardır da ama yani bomboş tın tın bir kuşak gelmiyor alttan mesela. Benim sizin söylediklerinizi anladığım kadarıyla.
Aynen öyle. Ben zaten Z kuşağında her ne kadar yani yeni bir kesimde olsa inanıyorum. Zaten oradan da çok iyi şeyler çıkaracağımızı da biliyorum milletçe. Dolayısıyla bence iyi yoldayız.
Süper bir şey. Peki şunu sormadım aslında size. Siz bunu hani bu hizmeti verdiğinizi söylediniz de partilerin, isim vermemize gerek yok partilerden ya da kişilerden, ama partilerin buna yaklaşımı nasıl? Buna ilgililer mi?
Tabii aslında.
Ya bunun öneminin farkına vardılar mı daha doğrusu? Tam soru bu aslında.
Bence %100 vardılar. Özellikle dört büyük parti bunun %100 farkında baktığınızda. Çünkü biz sağ olsunlar bizleri toplantılara davet ettiler. Çok ilgili temsilciler ve yöneticilerle de görüştük. Baktığında ilk etapta tabii herkes bir şaşırıyor. Yani şöyle şaşırıyor. Tabii ki coğrafya deplemesi her platformda var. Evet. Tabii ki ilgi alanı hemen hemen her platformda var ama burada biraz iş sandığa kadar iniyor. Biraz daha ilgi alanı, hatta birden fazla mesaj, birden fazla görsel, birden fazla video deyince ve biraz daha böyle bak senin adayın burada geziyor deyince tabii biraz da algı, yani ilk toplantılardansa ikinci toplantılar daha iyi geçti diyebilirim. Ondan sonra zaten kullanılmaya, hatta erken kullanan da oldu. Yani normalde biliyorsunuz hani şunu da söyleyebilirim ben. Ocak ve Şubat ayında çok fazla dijitalde bir seçim kampanyaları görmedik ama Mart itibariyle çok ciddi bir artış oldu. Ki Ocak'ta Şubat'ta bile kullanan parti ve aday vardı.
Anladım.
Ama daha nokta atışı gidiyordu. Şimdi biraz daha artık malum son iki gün, hatta belki şey olacak hani daha böyle artık agresif bir şekilde ilerliyorlar.
Peki bu sizin ilk seçim deneyiminiz mi, yoksa geçen seneki seçimlerde de bunu deneyimleme fırsatı buldunuz mu?
Yok, geçen seneki seçimlerde deneyimlemedik. İlk defa bu platformu bu seçimde kullandık. İyi de oldu. Mahalli bir seçim olduğu için de
evet.
Daha nokta her tarafa inmiş olduk. Evet. Ve hani orada birçok detayı da görmüş olduk.
Daha çok ihtiyaç duyuldu tabii mahalli seçimler olduğu
kesinlikle.
İçin
değil mi? Zaten benim fikrim, zaten bu platform hani bir sezonsal bir platform değil. Kazandıktan sonra da ilgili başkan bu platformu kendi bulunduğu belediye ya da ilde ya da sonuçta rahatlıkla bundan sonraki dönem görev yapacağı dönemde de kullanabilir.
İşte ben onu soracaktım. Yani bu aslında tabii. Salt seçim için reklam, hadi gelin beni seçin oley falan değil aslında. Başka yerlerde de kullanılabilir gibi gözüküyor. Anlattıklarınızdan yola çıkarak.
Ya hatırlasanıza nasıl normalde ne yapardı belediye başkanları da muhtarlar? SMS atarlar.
Evet.
İşte broşür bırakırlar. Bazen böyle açık havada görünürler. Özellikle belli bulunduğu bölgelerde de şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz gibi. Hı-hı. Bunu aslında ilgili kendi belediyesinin içerisinde bulunan seçmenine ve vatandaşına rahatlıkla istediği şekilde ve farklı mesajları aynı anda gösterebilecek.
Evet, evet, evet. Peki yine baktığımızda şöyle bir şey var. Siz eğer sokağa kadar insanları hedefleyebiliyorsanız, mesela ben belediye başkanı oldum. O sokakta bir su borusu çalışması yapacağım ve insanların arabalarını oraya park etmemesi konusunda uyarmak istiyorum. Böyle bir şey de mümkün o zaman.
Tabii ki diyebilirsiniz bunu.
Yani ben belediye olarak böyle bir bütçe ayırıp buna hani insanlara SMS atmaktan başa çıkacak gibi değil. Çünkü konum temelli SMS'ler o kadar da etkin çalışmıyor. Ki ben artık en son ne zaman SMS'e baktım hiçbir fikrim yok. Epeydir kullanmıyorum SMS'i. Ama böylesi bir sistem kullanarak hani bana siz mahalle bazında, sokak bazında bilgi verebilirsiniz o zaman belediye başkanı olarak.
Tabii ki.
Peki bu konuda geri dönüş oluyor mu size? Hani bunu ileride kullanalım biz ya falan diye.
Şimdi çalıştığımız zaten parti ve belediye başkan adayları tabii görevde olanlar da var. Şu evet. Aktif faal olarak. Hı-hı. Görevde olmayanlar da var. Aslında biraz daha İnşallah pazartesi günü itibariyle herkes bir rahatlasın, herkes bir başkan olsun ve...
Şu stresi atalım üstümüzden diyorsunuz.
Aynen öyle. Ondan sonra bence mutlaka zaten devam edeceğimiz projeler ve başkanlara mutlaka olacaktır. Hatta bence yenileri de ekleyelim. Yeni inşallah kazananlar olunca da yenileri de eklenecektir diye düşünüyorum.
O zaman bu seçimler biraz da sizin yaptığınız bu programatik reklamcılığın siyasette kullanılmasının rüştünü ispat edeceği bir dönem olacak herhalde.
Aslında biraz öyle olacak. Hani tabii ki bizim mutlaka katkımız olacak. Mutlaka onların kazanmasına bir fırsatımız, faydamız olacaktır ama yani gün sonunda bunu raporlayabilmek, yani raporlayabilmenin aslında mutluluğu hepimizi ve onları zaten evet bu sayede başarıya kazandığımı getirebilir bence.
Yani evet, süper bir şey olur bu. Yani bir bakalım hakikaten de dünyada çok örnekleri var mı bunun? Siz bunu yapmadan önce dünya örneklerine bakabildiniz mi?
Aslında dünyada böyle bir örnek pek yok malum. Amerika'daki seçimlerde bir ara, hatta biliyorsunuz Facebook'la ilgili de böyle bir olaylar da çıktı. Evet. Çok örneği böyle yok. Hani tabii ki yapay zeka kullanılan teknolojiler ve farklı sektörler var ama seçim olarak baktığımızda olmadı. Zaten bizim de hani baktığınızda biz evet bahsettiğim gibi işte TürkTicaret.net'ten bahsettim, ZDX'ten bahsettim, Digital Exchange'den bahsettim. Biz biraz daha pazarlamanın artık dikey olması gibi, bunu herkes aslında söylüyor da, hani ben de söylemiş olayım buradan sizin aracınızla. Bunu söylüyorum, biz biraz daha bunu aslında dikeyleştirmeye başladık. İşte seçim bunlardan bir tanesi.
Ama eskiden şartlarımız yoktu, yani imkanımız belki yoktu, dikeyleştiremiyorduk.
Aynen. Bir de hani Türk firması olması, o ayrıca zaten bir hani bizler tabii, için. Çünkü tabii. Google'da var, Facebook'ta var, herkes zaten bunu yapabiliyor. Ve bunun da bizim için bir önemi oldukça iyi. Bir de dediğim gibi hani dikey artık pazarlama olduğu için, yani seçim var. İşte birazdan yine konuşacağız. AVM tarafı var. Yakın zamanda eğitim tarafı var. Hani bunların hepsini bu şekilde rahatlıkla planlıyor. Ve bütün ajanslar, bütün markalar, bütün müşteriler pazarlıyor olacak. Sunuyor, kullanıyor olacak.
Peki bunu siyaset tarafını konuştuk. Bunun peki sokaktaki satışa yönelik ya da ticarete yönelik tarafı nasıl kullanılıyor?
Peki şöyle, bizim AVM ile ilgili hatta projenin adı da dijitalden mağazaya diye evet. projemiz var.
Evet.
Yine aynı platform, yani altyapı aynı, sadece üzerindeki aslında stratejiler ve hedeflemeler değişiyor. AVM'ler üzerinde yaptığımız dijitalden mağazaya diye bir projemiz var. Orada yaptığımız mantık da şu, yine belli hedefleme, belli mahalli hedeflemelerde biz Türkiye'deki bütün AVM'leri pinledik. Yani Türkiye'de bugün işte Edirne'den Kars'a, Ardahan'a kadar nerede ne kadar AVM varsa hepsi bizim platform içerisinde var.
Yerini dijitale aktardınız yani.
Aynen öyle. Ve şunu yapmaya başladık orada. İlgili AVM'nin etrafında minimum 5 kilometre çapı, daha da inebilir bu ama mantık olarak budur. İlgili kullanıcı internette, telefonunda, webinde nerede ne arıyorsa ona ilgili segmentte senin aradığın bu AVM'de şu markada mevcut, AVM'ye gidebilirsin diye aslında dijitalden offline'a pas atmış olduk.
Evet. Evet.
Bunu
evet.
şu an aktif olarak kullanıyoruz ve bunu kullanan şu an Türkiye'deki bazı AVM ve markalar var. Zincir mağazalar da var baktığımızda. Bunları da rahatlıkla kullanıyoruz ve şunu görmüş oluyor AVM gün sonunda. Çünkü AVM'nin baktığınızda mantığı nedir? Gün sonunda kapı ziyaretini artırmak ister.
Tabii.
Oradaki ölçüm o.
Tabii.
İçerideki mağaza müşterilerinin de, yani ilgili kiralayan mağazaların da müşterisinin olmasını, alışveriş yapmasını ister.
Doğru.
Dolayısıyla bu mantık aslında hem ilgili adamı ilgili AVM'ye ilerletiyor, hem de orada alışveriş yapmasını sağlıyor aslında.
Peki salt AVM'ye mi çağırıyorsunuz, yoksa AVM'nin içindeki dükkanları, içindeki malları bilerek de mi çağırıyorsunuz insanları?
Aslında AVM'ye çağırıyoruz ama AVM'nin içerisindeki ilgili markaya ilgili ürün sizin burada diyoruz.
Yani demek ki siz o marka ve ürünleri de biliyorsunuz.
Tabii ki, tabii ki.
Fiiliyatta sizde bu bilgiler de mevcut yani AVM'lerdeki.
Gün sonunda, aynen. Gün sonunda şu var. AVM'nin içerisindeki zaten markalar belli.
Evet.
Kullanıcının da aradığı ürün belli. Tekstil olur, gıda olur, her neyse. Dolayısıyla o mağazada, yani o AVM içerisinde hangi mağaza yüzüne eşleşiyorsa zaten bannerlarımız da, görsellerimiz, videolarımız da otomatikman bu dinamik kreatif dediğimiz platformda oluşuyor. Yani ekstra bir AVM'den ya da markadan biz görsel talep etmiyoruz. Direkt ne arıyorsa ilgili önden zaten bunun görselini alıyoruz. İlgili görsel otomatikman bannerlaşıyor da videolaşıyor. Bu dinamik kreatif dediğim platform içerisinde. Daha sonra kullanıcının karşısına ya video ya banner olarak çıkıyor.
Bu çok acayip bir şeymiş. Yani mesela ben çizme arıyorum. Sizde çizme banner yok ama benim için çizme banner'ımı oluşturuyorsunuz siz.
Aynen öyle. Zaten daha önce AVM'nin ilgili markanı bildiğimiz için oradaki çizme görsellerini de alıyoruz. Ya da AVM mesela şöyle düşünün. AVM'nin kaldığı...
Ve bunları anlık mı yapıyor?
Anlık.
Vay vay vay.
Saniyenin onda birinde, yani daha yani saniyenin böyle 10 kat daha altında aslında daha hızlı çalıştırıyor.
Ne diyorsunuz ya? İyiymiş bu
anında
o zaman.
Görüyor.
Banner yapmak için kasmak devri sona erdi sanırım.
Tabii yani bunlar artık otomatik platformlar var. Çok öyle hani tabii ki tasarımcılar asla yanlış anlamasın. Tasarım başka bir dünya. Onun gözü, onun bakış açısı ama yine onların elinin altından çıkan bir şey aslında bu. Onların gözünün uyduğu kreatifi artık makinelerin yaptığını düşünün.
E tabii ya, burada şöyle bir şey olmaz. Osman abi koş bir tane şey, adam çizme arıyor. Gel bize bir çizme banner yap demek astarı yüzünden pahalıya gelir herhalde.
Yani ya mesela şöyle düşünsenize. AVM'ler malum her yaz işte ya da okullar açılma döneminde ya da belli işte araba çekilişleri yaparlar, kampanyalar evet. yaparlar, birçok şey yaparlar. Evet. Dertleri aslında orada şu. İçeride daha fazla kullanıcı çekmek ve içerideki mağaza alışveriş yapmasını sağlamak. Bunu bile buradan yapabilir.
Peki hepsini konuştuk, çok güzel ama ben nihayetinde şuna gelmek istiyorum. Mesela böyle bir şey yapmayı normal sokakta bir reklam aktivitesi yapmak ya da araba yapmaktan kıyaslamak gerektiğinde böyle bir şey kaça geliyor, maliyeti bunun nelere geliyor, biraz onu şey yapar mısınız? Hani siz öyle bir şey yapıyorsunuzdur, süperdir, insanları çekiyorsunuzdur ama 4 milyon dolar tutuyordur mesela.
Yok, öyle ürkütücü rakamlar değil.
Değil mi?
Tamamen aslında. Şöyle söyleyeyim. Normal ilgili markanın, ilgili AVM'nin, ilgili işte seçmenin, hani konuştuğumuz konular için söylüyorum. Normal ayırdığı bütçe içerisinde bu işler çok rahatlıkla yapılabilir. Buradaki olay şu. Ne kadar kişi hedefliyoruz ve ne kadar sıklıkla hedeflemek istiyoruz.
Ya mesela 1000 kişinin maliyeti nedir?
Öyle bir maliyet yok işte. Ha. Ne yazık ki. Hani. Peki. Ama şu var. Örnek veriyorum, aylık işte X sıra bütçesi vardır. Bu da onun için büyük ya da küçüktür. Bizim için bu büyük ya da küçük değildir. O bütçeyle o iş yapılır.
Yani ne kadar para o kadar köfte mi derlerdi eskiden? Ne kadar ekmek o kadar köfte mi derlerdi?
Aynen öyle.
Ben demiş olayım. Ya böyle maliyetler, yani müşteri edinme maliyeti olarak baktığımızda çok yüksek paralar değil diyorsunuz. Ama buna bir isim koymak zor herhalde.
Ya şöyle koymak zor. Bunun bir sabit maliyeti yok çünkü. Ha. Ya düşünsene, İstanbul'daki bir AVM'nin, merkezinde olan bir AVM'nin hedeflediği insan sayısını ve hedeflediği kategoriyi düşünün. Bir de az önce örneğini verdim işte. Örnek veriyorum, Kayseri'deki bir AVM'nin ya da Edirne'deki bir AVM'nin hedeflediği ilgi alanını düşünün. Böyle bir şey. Ters orantı var biraz aslında. Data ile eşdeğer bir yapı bu.
Anladım. Peki buradaki değişken, parayı değiştiren değişken insanların isteklerinin orijinal olması mıdır? Yoksa insanların bilgilerini paylaşmaması mıdır?
Yok, yani aslında.
Parayı çıkartan şey nedir yani, yukarıya çeken?
İnsan sayısı. Hedeflediği insan sayısı. İnternetteki trafik. Aslında. Dolayısıyla da internet trafiği işler geliyor.
Yani ne kadar kalabalık bir yerde yapıyorsanız o kadar hesaplı bir şey gelecek
öyle.
Mesela.
Aynen öyle.
Yani Kayseri'de yapmanızla Kadıköy'de yapmanız arasında çok ciddi fark olacak.
Tabii ki. Çünkü hedefin datı değişiyor. Kilometre çap. Mesela şimdi bugün İstanbul'da 5 kilometre yarı çap dersin. İstanbul'un işte Taksim'e koyarsın Pinir'e. Örnek veriyorum.
Şişli'den şeye kadar gider. Beyoğlu'na kadar.
Aynen ama Kayseri'de ya da Edirne'de ya da ne bileyim Van'da bunu yap. Ya da Türkiye'mizin herhangi bir yerinde yap. Orada o çaplar, kilometreler değişmek zorunda. Çünkü bir an sonra yerleşim yok.
Anladım.
Çünkü bizim yaptığımız gün sonunda matematiği bu işin, internet trafiğinle eşdeğer bir şey bu.
Yani siz mesela o 5 kilometre çapına eğer 1 milyon kişi giriyorsa bu adama ucuza gelir. Ama atıyorum 50 bin kişi giriyorsa doğal olarak daha pahalıya gelir adama.
Aynen öyle.
Süpermiş.
Olay bu.
Emrah Bey, harika şeyler anlattınız gerçekten de. Bunları detaylı olarak sizlerle yine ilerleyen zamanlarda konuşmak isterim. Gerçekten de çok ilginç şeyler ve seçimler içinde bize gerçekten bir ufuk açtı. Partilerin bunu yapmış olmasına, işte 4-5 büyük partinin bu işin içine girmiş olmasına beni ayrıca sevindiriyor bir teknolog olarak. Herhalde siz de aynı bakış açısındasınızdır.
%100, hani sadece bu işe ticaret olarak bakmıyorum. Gerçekten dişlerin geldiği noktaya bakıyorum. İlk zamanlar bu işe ilk başladığım zamanlarki sattığımız ya da sektörde, yani çalıştığımız sektöre baktığımda şu an Türkiye'de ya da yurt dışında dijitalde iş yapmayan bir sektörde marka kalmadı gibi. Evet. Herkes mutlaka bir yerinden tutuyor işini. Yani kimisi bunu tam anlamıyla dijitalde yaşıyor, kimisi bunun bir kısmını yaşıyor ama mutlaka herkesin yolu bir şekilde dijitalden geçiyor.
Ya sokaktaki çirkin bayraklardansa ben açıkçası bilgisayarımda bana özel mesajların çıkmasını yeğlerim. Herhalde siz de bunu yapıyorsunuz tam olarak, değil mi?
Ben de aynen onu yapmaya çalışıyoruz ekip olarak. Dolayısıyla biz de gurur veriyor. Bize de gurur veriyor. Bizi de mutlu ediyor.
Okey Emrah Bey. Size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Dediğim gibi ileride yine bunun sonuçlarıyla alakalı da farklı konularla da alakalı sizi programımıza konuk almak isterim.
Memnuniyetle, her zaman dediğim gibi çok memnun oldum. Çok da sevindim açıkçası. Bana da fırsat verdiğiniz için çok sağ olun.
Ben teşekkür ederim. İyi günler diliyorum.
Hoşçakalın. Sağ olun. İyi günler.
Evet, programımızın ilk bölümünü böylece bağladıktan sonra şimdi konuyla alakalı bir şarkı girelim istiyorum. Shirley Bassey'den Big Spender gelsin. İngilizce bilenler bağlantıyı kurmuştur. The minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender. Good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Hey, big spender, spend a little time with me. Wouldn't you like to have fun, fun, fun? How's about a few laughs, laughs? I could show you a good time. Let me show you a good time. The
minute you walked in the joint, I could see you were a man of distinction, a real big spender, good looking, so refined. Say, wouldn't you like to know what's going on in my mind? So let me get right to the point. I don't pop my cork for every man I see. Little time with me.
Yeni şeyler rehberi.
Siz insanların teknoloji konusunda sadece yeni çıkan cep telefonları ve bilgisayarlardan konuşmasından sıkılmadınız. İşte size şiir gibi bir teknoloji programı. Artık demir alma günü gelmişse zamandan, meçhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alır yol. Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol.
Yeni şeyler rehberi.
Yeni şeyler rehberinde bomba gibi devam ediyoruz. İlk bölümde çok acayip şeyler dinledik gerçekten de. Dünyada, Türkiye'de hedefli reklamda özellikle siyasiler nasıl para harcıyorlar, ne yapıyorlar, nelere dikkat ediyorlar diye. Şimdi biraz daha ülkemizin sınırlarının içine girelim ve bu sınırlarda bizi yakından ilgilendiren telekomünikasyon dünyası içinde neler oluyor, neler bitiyor, bunu görelim. Bizi de daha önce de mikrofonlarımıza konuk aldığımız Sayın Rıdvan Uğurlu hattımızda. Merhabalar Rıdvan Bey.
Merhaba Serhat Bey.
Merhaba. Ya şöyle, sizi her seferinde aldığımda çok mutlu oluyorum. Gerçekten de sektörün böyle duayenleri olarak hem bizim programımıza şeref veriyorsunuz, hem de çok güzel, çok verimli bir data alıyoruz sizden. Bunun için öncelikle teşekkür ederek başlayayım programıma.
Biz teşekkür ederiz Serhat Bey.
Sağ olun. Şimdi Erişim Sağlayıcıları Birliği diye bir şey var. Ve 19 Mart'ta Erişim Sağlayıcıları Birliği toplantısı yapıldı. Sayın Ömer Fatih Sayan da burada konuşma yaptı. Ben de uzaktan da olsa takip etme imkanı buldum bunu, şeyden, videolardan da olsa. Ama birazcık bu konu Türkiye'de gerektiği kadar konuşulmuyor hissiyatı var bende. Biraz bunu konuşalım isterim izninizle. Öncelikle Erişim Sağlayıcıları Birliği'nin ne olduğunu sizden bir alabilir miyiz başlangıç için?
Biraz geriye gidelim. Bizim camiada 56-51 diye anılan bir kanunumuz var. Bu kanun internet kanunu diye geçer. 2007 yılında çıkmış bir kanunumuz.
Evet.
2014 yılında bu kanunda bir değişiklik yaptılar ve ilaveler yaptılar. Ve bu kanunda da yapılan değişikliklerle Erişim Sağlayıcıları Birliği diye bir birliğin kurulması öngörüldü. Ve bu değişiklik tabii yapılırken aslında sektöre de hiçbir şekilde danışılmadı. Onu da antiparantez belirtmekte fayda
mutlaka var. Mutlaka belirtmekte fayda var.
Yukarıdan inme bir kararla yapıldı bu. Tabii bu yapıldığı dönemi de biraz düşünmek gerekir.
Tabii.
2014'ün başları, yani Şubat ayında çıkan bir kanun değişikliği bu. Tabii o zamanlar bu 17-25 Aralıklar falan olmamıştı daha.
Evet.
Bir de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı diye bir başkanlığımız vardı.
Evet, TİP.
Türkiye'nin bütün dinlemelerinin falan yapıldığı yer. Bunların sanıyorum hazırladığı bir değişiklikti bu. Şunu da söylemekte fayda var. Bu 17-25 Aralık'tan sonra bu Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nda çalışan personelin yaklaşık %80'i işten uzaklaştırıldı. Nasıl bir kuruluş olduğunu da izleyiciler tahmin ediyor.
Hatta niye, nasıl, nereye doğru uzaklaştırıldı da söylersek sanırım daha iyi anlaşılır. Çoğu yargılanmaya başlandı. Evet, soruşturulmaya alındı.
Daha sonra bu kanun değişikliğinde şöyle bir şey vardı. Bu Erişim Sağlayıcıları Birliği kurulacak. Evet, kurulsun. Erişim Sağlayıcıları Birliği ne iş yapacak? Şöyle tarif ediliyor kanunda. Diyor ki bütün Türkiye'de mahkemelerin aldığı erişim engelleme veya içeriğin çıkarılarını bu erişim sağlayıcı olacak mahkemeler. Erişim Sağlayıcıları Birliği de kendisine gelen kararları ilgili işletmeciye Yani.
Rıdvan Bey, orayı biraz açalım isterseniz. Yani mahkemeler şunu diyor değil mi? Ben mesela bir internet sitesine erişimi yasaklarsam ben uğraşmayayım. Erişim Sağlayıcıları Birliği buna erişilmemesi için elinden geleni yapsın diyor. Ki erişim sağlayıcılarının içinde Türkiye'de bizim internete girdiğimizde bizi internete sokan herkes var sanırım.
Tabii tabii. Bu erişim birliği aslında bugünkü baktığımız zaman bir çeşit postacı gibi düşünün.
Evet.
Yani mahkemeler kararları Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne gönderiyor.
Evet.
Erişim Sağlayıcıları Birliği de bu işi yapması için ilgili hangi işletmeci ise o şeyin sahibi, içerik ya da adresin erişimini, evet, bunları engellemesi için gönderiyor. Yani aslında yaptığı işlem bir çeşit postacılık.
Anladım.
Bu tabii bu...
Ama devlet elini sıcak sudan soğuk suya sokmayacak. Siz bunu bir şekilde halledin demeye başladı
aynen
sanırım
öyle
size.
Aynen öyle. Ve bunun da parasını, yani bu kuruluşun parasını da işletmeciler ödeyecek. Cirolarının oran, belli oranları dahilinde. Bu da işte hani devletin cebinden bir para da çıkmayacak.
Maliyetli bir şey mi bu Rıdvan Bey?
Valla ben son şeylerine baktım. Bu son genel kurulda yapılan... bütçelerini falan vermişler. Yaklaşık 8 milyon liralık yıllık bütçesi olan, 36 çalışanı olan bir kuruluş halinde.
Az buzlu değilmiş yani.
Evet. Şimdi bu kuruluş aşamasında biraz orayı anlatmak lazım.
Tabii ki.
Şöyle hükümler var. Hükümlerden bir tanesi şöyle. Bu erişim sadece bu kanun çıktıktan sonra, değişikliği olduktan sonra 3 ay içinde kurulur diyor. Madde 1. İkincisi de bu Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne bütün erişim sağlayıcı, yani ISS'ler, internet servis sağlayıcılar, işte mobil işletmeciler, uydu işletmeciler, yani internete erişim sağlayan tüm lisanslı işletmecilerin katılımı zorunlu tutuluyor.
Evet.
Yoksa artık faaliyet gösteremezsiniz dendi. Üçüncü olarak da şunu söylüyordu kanun. Bu işletmecilerin %25'inin, dörtte birinin imzasıyla bir tüzük hazırlanır. Ve bu tüzükte BTK onaylar, Bilgi Teknolojileri Kurumu onaylar, ondan sonra da kurulmuş olur.
Rıdvan Bey, şöyle bir acayip bir şey söylediniz siz şimdi. Yani piyasanın %100'ü buraya girmek zorunda ama tüzüğü %25'i, evet, yapabiliyor.
Evet. Evet.
Çok acayip değil mi bu?
Yani orada çok biraz da hatıralarımızı tabii anımsamış olduk böyle de. Şöyle, tabii böyle bir şey, kanun önümüze geldiği zaman biz bunu telkoder olarak bir fırsat olarak gördük. Sektörün bir araya gelmesi için bir fırsat olarak gördük.
Evet.
Ve piyasada o dönemde 262 tane
şirket vardı. Lisanslı şirket
internet
vardı.
Servis sağlayıcı vardı. Biz o dönem bunların hepsiyle temasa geçtik. Biz kendimiz bir tüzük hazırladık. Bu tüzüğü onların takdirine sunduk, üyelerin. Daha sonra bu tüzüğü imzalamalarını istedik. 116 işletmeci, yani yaklaşık yarısı o dönemde piyasada olan, evet, internet servis sağlayıcılarının yaklaşık yarısı bunu imzaladılar. Ve biz bunu BTK'ya gönderdik onay için. Hı hı. İşte BTK bunu kabul etmedi. Bunu kabul etmediğinin gerekçesi de şöyleydi. Ya bu kadar çok işletmeci var ama bunların hepsinin abonesi yok. Ne olacak şimdi? Peki o zaman işte 40 tane bir liste hazırladı BTK. Bunların sadece abonesi vardır. Bunların şeyi geçerli olur.
Peki.
Derken biz tabii bu bizim kararı kabul etmemesi nedeniyle Danıştay'da dava açtık. Danıştay kabul etti. Anayasa Danıştay Genel Kurulu'nda görüşüldü. Anayasa Mahkemesi'ne gönderildi. Anayasa Mahkemesi'nde görüşüldü. İki defa görüşüldü bu anayasa. Ta oralara kadar gitti yani yargı olarak. Daha sonra bu işte belli bir amaçla hazırlanan bir tüzüğü 12, o dönemki 12 işletmeci dediler ki 40'ın işte 4'te bir 12 işletmeci imzalattılar ve o tüzüğü yürürlüğe koydular. Bugün yürürlükte olan tüzük, yani bu erişim sağlayıcıları faaliyetini belirleyen tüzük, bu tüzüktür.
Yani aşağı yukarı bir kesimin dediği oluncaya kadar o doğrular üstünde çalıştınız siz ya da,
evet,
birileri.
Yani şunu yapmaya çalıştık. Bizim o dönemde temel olarak düşündüğümüz şey, bu bir meslek birliğidir. Kanunla kurulmuş ki şöyle tarif ediyorlar bunu. Özel hukuk kişiliğine sahip tüzel kişilik, evet, diye yani bu tarif etti. Tamam olsun, peki madem kanun bunu emrediyor. Ama o zaman bunun bir bize de faydası, yani sektör içinde bulunduğu sektöre de faydalı olması için bir tüzük hazırladık. Yani bunun başka örnekleri de var. Başka sektörlerden örnek vermek gerekirse, örneğin TOP, Türkiye Odalar Borsalar Birliği, örneğin Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği, Ziraat Odaları Birliği vesaire gibi çok sayıda böyle kanunla kurulmuş birlik var. Bu birlikler ne yaparlar? Kendi sektörlerinin daha iyi gelişmesi için, daha ileriye gitmesi için çalışmalar yaparlar.
Evet.
Dolayısıyla biz de dedik ki madem böyle bir bizim alanda bir birlik kuruluyor, bu da sektörün önceliklerini ele alsın. Üyesi olan işletmecilerin hayatını kolaylaştırıcı çalışmalarda bulunsun gibi önerilerimiz oldu. Tabii bizim o işte 12 işletmeci tarafından imzalanan şeye karşı çıkmamızın başka sebepleri de vardı. Örneğin diyor ki...
Yani çok mu büyük bakış açıları vardı ki bu kadar uğraşıldı bunun üstünde? Hani...
Yani tabii sonucu ben biraz sonra söyleyeceğim.
Tabii,
sonuçta
tabii,
nerede, tabii. Nereye geldik. Yani mesela şuna biz karşı çıktık. Diyor ki bizim devletimizin bir alışkanlığı var. İşte bir erişim engelleme yapılacak. Bunun bütün masrafını işletmeci ödesin. Yani ne yatırım yapılacaksa, hangi yazılım alınacaksa, hangi donanım alınacaksa bunu işletmeci cebinden karşılasın.
Peki.
Şimdi diyoruz ki ya tamam, bu bir nedir? Bir milli güvenlik meselesidir. Yani buna bir kimsenin karşı çıkması zaten söz konusu olamaz. Ama milli güvenlik dediğim şey nedir? Devlet temel görevlerinden bir tanesidir. Evet. O zaman bunun için yapılacak yatırımı devletin karşılaması gerekir. Dedik. Tabii ki kabul görmedi. Dolayısıyla işletmecileri çok zora sokan, yatırım yapmaya zorlayan ve kendisi hiçbir ticari işiyle hiçbir ilgisi olmayan bir konuda büyük yatırımlar yapmaya zorlayan bir ortam ortaya çıktı. Bunun ortadan kaldırılması için mücadele ettik. Daha sonra şunu söyledik. Ya dedik bu hani yeni işletmeciler için, yani piyasaya yeni giren veya daha küçük boyuttaki işletmeciler için çok ağır masraflar ortaya çıkıyor. Yani devlet onun masrafını kabul etmiyorsa bari işte ortaklaşa bir altyapılar kurulsun.
Evet.
Daha az bir maliyetle bu işler yapılsın diye. O da kabul görmedi. Gibi. Dolayısıyla bugün Erişim Sağlayıcılar Birliği'nin yaptığı iş aslında tamamıyla biraz konuşmanın başında da anlattığım gibi mahkemelerden gelen kararları alıp işletmecilere yollayan bir aracı pozisyonunda.
Bu kadar yani.
Yani bu kadar. Bunun mesela biz şunu da söylemiştik. Yani bu madem bir sektör birliği, sektör birliği sektörün sorunlarını da dile getirsin. Bunların üzerinde de çalışmalar yapsın. Ama maalesef bugün gelinen nokta, Erişim Sağlayıcıları Birliği şu anda işte devletin bir birimi tarafı, birimi gibi çalışan,
aç kapat
aynı anlayışla sadece çalışan ama parasını işletmecilerin verdiği, dolayısıyla tüketicilerin verdiği bir yapı halinde. Bu tabii beklediğimiz şey değil. Yani mesela şunu şöyle bir örnek verebilirim. Biz telkoder olarak ve sektördeki tüm şirketler olarak senelerdir fiber konusunda söylüyoruz.
Evet.
Nasıl olması gerektiğini, neler yapılması gerektiğini söylüyoruz. Ama bütün bu şeyi temsil eden, sektörü temsil ettiğini iddia eden Erişim Sağlayıcıları Birliği'nden bugüne kadar fiber konusunda bir tek kelime duymadık. Şimdi yani sadece postacılık yapmak mıdır? Yani Erişim Sağlayıcıları Birliği madem herkes zorunlu olarak üye, üyelerin de hepsi fiber.
Oradayken, hazır oradayken.
Fiber istiyor. Bir çıkıp da yani bir, herhangi bir yerde, herhangi bir şekilde, herhangi bir şeyde bu fiberin Türkiye'de yetersiz olduğunu, bunun işte gelişmesi için, altyapının gelişmesi için neler yapılması gerektiğiyle ilgili herhangi bir açıklaması olmadı.
Ya sen kadar aç kapat, gerisine karışma demişler yani, açıkça ben öyle görüyorum, bilmiyorum.
Gibi. Yani maalesef evet. Geldiğimiz nokta bu. Bir tabii burada bir eşitsiz bir durum da var. Mesela bu tüzükten bahsediyoruz. O tüzükte diyor ki en çok ciroyu yapan 9 işletme, bu 11 kişilik bir yönetim kurulu kurulu var bu, evet. STB'nin. 11 kişinin 9'unu en çok ciro yapan 9 işletme yüzden seçilir diyor. Geri kalan 2 üyede geri kalan işte 200-300 tane işletmecinin temsilcisi olarak seçilir diyor.
O güzel bir şekilde bağlanmış orası. Herkesin eli ayağı bağlanmış sanırım.
Tabii. Yani adaletsiz, yani herkes üye ise herkesin oy hakkı olmalı. Herkes seçilebilmeli. Her isteyen orada kendi temsilini sağlamalı diye bir şeylerimiz oldu. Ama maalesef bugün 11 yönetim kurulu üyesinin 9'u İlk ciroyu yapan, tabii bunların da kimler olduğunu tahmin edebiliyorsunuz. GSM işletmeleri, Türk Telekom gibi daha nasıl diyeyim, kolay yönetilebilir üyelerden seçiliyor maalesef.
Yazık ya, yani bir fırsat kaçmış orada. Peki şimdi fibere de gelmişken ben yine şunu sormak istiyorum size, bir diğer konuya geçip. Sizin Telkoder'in çok güzel misyonları var. Türkiye'de internetin yaygınlaşması, altyapının yaygınlaşması, eşit ve eşitlikçi bir şekilde paylaşılması gibi. Ve siz bu misyonunuzu bence çok güzel bir şekilde yeni yerel yönetici adaylarına talepler şeklinde ilettiniz. Biraz bundan bahsedebilir miyiz?
Tabii, yani fiberi tekrar anlatmaya gerek var mı bilmiyorum.
Yok yani. Hani, Türkiye'de yaygınlaşmayan ama yaygınlaşması gereken bir teknolojiden bahsediyoruz. Biz bunun dernek belediyelerden dernek geçiyor bunun da işin ucu.
Tabii. Biz dernek olarak şuna inanıyoruz. Yani bir kere altyapı sağlam olduktan sonra ve yeterli olduktan sonra bunun üzerinden hizmet verecek herkese ve uygun fiyatla, uygun şartlarla hizmet verecek herkese imkan tanınması lazım. Bunu içinde biz dilimiz döndüğünce, gücümüz yettiğince her ortamda, her platformda bunu söylüyoruz. Bunun sadece hani altyapı yatırımı yapan işletmecileri için yapılan bir şey gibi düşünmemek lazım. Bu altyapı bir kere kurulduktan sonra kim tarafından kurulmuş olursa olsun ve rekabet olduktan sonra diğer tüm işletmeciler kurulmuş olan bu altyapılar üzerinden çok daha sağlıklı, çok daha alternatifli, çok daha güvenilir, çok daha ucuz hizmetler verebilme imkanı olacak. Dolayısıyla biz diyoruz ki temel problemlerimizden bir tanesi yeteri kadar fiberin Türkiye Cumhuriyeti'nde olmamış olması. Yani bugün işte kıyasladığımız zaman diğer gelişmiş ülkelerle falan kıyasladığımız zaman çok büyük eşitsizlikler olduğu görünüyor. Tabii. Örneğin işte küçücük bir devlettir Avrupa'da Portekiz. Bizim 10 katımız uzunluğunda fibere sahip veya Güney Kore bizim 10 katımız büyüklüğünde fibere sahip. Yani biz bunlardan geri kalmamalıyız diye.
Bunun kimseyi rahatsız etmemesi beni çok rahatsız ediyor Rıdvan Bey.
Evet, tabii bu fiber dizimiz zaman sizin de belirttiğiniz gibi işin bir tarafında belediyeler var. Evet. Belediyeler maalesef pek çok belediyeler. Hepsini aynı kefeye koyduk ama büyük oranda bu işte bir işletmeci gidip bir yerden bir yere fiber tesis etmek istediği zaman işte çok fazla engel çıkarıyorlar.
Evet.
Şimdi bu ya bu fiber dediğimiz zaman yani özellikle bu yerel yönetim seçiminin arifesindeyiz şimdi. Kime faydası olacak bunun? Sizin seçilmek istediğiniz o ilin, ilçenin, mahallenin, artık büyük şehrin vatandaşları istifade edecek bundan.
Evet.
Bunu talep edenler kimler? Daha da çok gençler. Şimdi gençlerin daha hızlı internete erişme istekleri açık. Bunu artık bütün istatistikler ve bütün bilgiler bunu doğruluyor.
Yani her şeyi bir kenara bırakacak olursak, sözünüzü minicik kesmek istiyorum. Yani 100 liraya 8 megabite kadar internet kullanacağıma 100 liraya aslanlar gibi 100 megabit internet kullanmayı kim istemez?
Tabii. Bunların hepsinin dile getirilmesi lazım. Dolayısıyla biz bu yerel seçimler arifesinde bunu bir fırsat olarak gördük. Ve bu talepleri, bu gençlerin tarafından talep edilen bu isteğin kendileri tarafından da benimsendiği takdirde onlara oy getireceğini düşünerek temaslarda bulunduk. Özellikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi adayları olan hem Binali Bey hem Ekrem Bey ile temaslar sağlandı.
Her ikisinin de toplantısına katıldınız diye biliyorum. Oradaki geri dönüşler ne oldu fiber sorularına ya da taleplerine?
Tabii çok net bir cevap alamadık açıkçası.
Eyvah.
Tabii bu gündemin yoğunluğu, işte adayların yorgunluğu artık tabii çok herkes bir şey söylüyor bu ortam biraz şey. Ama biz bunları dile getirdik. Sosyal medyada da bir kampanya yaptık. Hatta hashtag'i şeydi, Olmazsa fiber gençler ne der diye bir...
Evet evet, ben de elimden gelen desteği vermeye çalıştım ona. Çünkü yani hani bir tane şey yapacaksak, eğer bir şey konuşacaksak, ya uzaya giden şeylerden bahsediyoruz, belediyelerden bahsediyoruz. Ya bu kadar hani acayip acayip şeyler, 500 milyon işte metroyu şu kadar katına çıkartacağız falan derken, ya bir Allah'ın kulu da fiberi iki katına çıkartacağız diyemedi.
Evet, evet,
ne kötü, ne yanlış bir şey bu.
Tabii seçime kadar bu karışık dönem böyle. Seçimden sonra da her kim seçilirse seçilsin, biz aynı şeyleri aynı şekilde bu seçilmiş olan yeni belediye başkanlarına iletmeyi devam edeceğiz. Bu da aslında baktığınız zaman çok büyük belediye maliyet çıkarmayan şeyler. Neden? Çünkü bunun yatırımını yapacak olan işletmeciler.
Zaten evet.
Cebinden yani bir para çıkmayacak. Belediyenin tek yapacağı şey önünde durmasın.
İşletmeciler bir de hazırlar buna. Hani yok ya biz bunu yapmayız, biraz üstüne para verin bize falan da demiyorlar.
Değil tabii. Ya önünde durmasın. Yani işte desteklesin. Yani ne kadar güzel. Yani kendi başkanlığını yaptığı yerel yönetimde, o şehirde, o ilde insanlar internete daha da rahat ulaşacaklar, daha hızlı ulaşacaklar. Bu vatandaşa hizmet değil midir? Bu yerel yönetim yöneticisinin görevlerinden birisi değil midir? Yani nasıl ki işte elektriğimizi işte geliyor, suyumuz geliyor hanelerimize, iş yerlerimize, kanalizasyonlar yapıyor falan, bunlar hepsi belediyenin işi. İnternet de artık bu vazgeçilmez şeylerden biri haline geldi.
Valla ben açıkça söylemek gerekirse sizi telkoder olarak tebrik ediyorum. Bunları dile getirdiğiniz için de tebrik ediyorum. Bunları açık yüreklilikle her ortamda dile getirdiğiniz için de sizi tebrik ediyorum. İnşallah bu bakış açınız sürer. Ben bu bakış açınız sürdüğü sürece de size mikrofonları açmayı beyan ve taahhüt ediyorum Rıdvan Bey.
Çok çok teşekkür ediyorum Serhat Bey. Sizin gibi kıymetli arkadaşlarımız sağ olsunlar. Bizim her zaman sesimizi duyurmayı görev ediniyorlar. Siz de başlısı olmak üzere.
Gerçekten de görevimiz
size
bu
çok
bizim.
Çok teşekkür ediyoruz. Umarım ülkemiz için
İnşallah.
Faydalı
İnşallah.
Sonuçlar görürüz.
Çok teşekkürler Rıdvan Bey.
Ben teşekkür ediyorum. İyi günler. Hoşçakalın.
Evet, iki konuğumuz da böyle. Gördünüz ya işte Türkiye'de neler olup bittiğini hani başka yerde duyamayacağınız, başka yerde dinleyemeyeceğiniz şekilde biz size anlatıyoruz. Gerçekten de açık yüreklilikle insanlar bunları anlatıyorlar. Şimdi açık yüreklilikle bir iki tane haber vermek istiyorum size. Gerçekten de üstünden geçmemiz gereken haberler bunlar. Haftanın kapanışında Cuma günü dinlemeniz gereken haberler. Bir tanesi Milli Eğitim Bakanı Sayın Selçuk'un haberi. Yapay zeka eğitimde dünya lideri olacağız dedi Milli Eğitim Bakanımız. Çok güzel bir hedef, harika bir hedef. Önümüzdeki 20 yıl düşünüyoruz, yapay zeka eğitimde dünya lideri olacağız. Yapay zeka ile yapay zeka çağı için insan odaklı nesiller yetiştireceğiz diyor. Mükemmel bir bakış açısı. Fakat okullara mesela yapay zeka dersi koyarak bunu yapmamız şu an fiiliyatta mümkün değil. Neden mümkün değil? Çünkü yapay zekayı bizim ileriye götürebilmek için mesela matematik bilmemiz lazım. Mesela fizik bilmemiz lazım. İlginçtir ama Türkçe bilmemiz lazım. Gerçekten de Türkçe diline hakim olmamız lazım. Felsefe bilmemiz lazım mesela. Felsefede o mantık bilmemiz lazım. O mantık zincirlerini çözebilmek için. Yani bizim yapay zekayı yukarıya götürebilmek için, yapay zekaya dünya lideri olmak istiyoruz dememiz için önce mesela matematikte dünya sonuncusu olmamamız lazım. Hani basit bir takım gidişatları var bunun. Umarım Milli Eğitim Bakanımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız bunları düşünerek yapay zekanın o eğitim silsilesini kurmak isterler. Buradan gerçekten de bunu umuyorum. Trump'ı çok sevdiği Twitter vurmuş. Trump biliyorsunuz Twitter'a bayılıyor her gün yatmadan önce. Hatta saçma sapan mesajlar olma pahasına mesajlar atıyor. Twitter onu vurmuş. Amerikalıların birçoğu Trump'tan utanıyorum demiş. Ve insanlar Trump'tan utandığını söyleyen mesajlar Amerika'da artmış. Bu utanç hissi %45 artmış. Trump'tan utananların sayısı %45 artmış. Hayırlı ve uğurlu olsun diyorum. İlginç haberlerden bir tanesi, bu haftanın bence en önemli haberlerinden bir tanesi, Google'la Küba arasında internet bağlantısını güçlendirme anlaşması imzalanıyor. Şimdi bakın, Küba'ya gitmiş olanlardan sık sık konuştum, ailemde, yakın ailemde de gidip gelenler oldu oraya. İnternet gerçekten orada sürünüyor ve inanılmaz pahalı. Türkiye gibi. Yok yok, Türkiye'den daha pahalı şimdi doğruya doğru. Neyse ama yani sonuçta bir hani komünist ve paylaşımcı bir ülke orası, ama internet paylaşımı yok orada. Bu Küba interneti yukarıya çekmek için adımlar atmaya karar verdi. Bakın işte ben global dünyadan kopacağım, bunlar bilmem nedir falan demeden internete doğru yaklaşıyor. Google ve Küba hükümeti arasında ada ülkesinin internet altyapısını güçlendirmeye yönelik bir anlaşma imzalanmış. Küba'ya ait yerel telekomünikasyon kuruluşu Etexa arasında, Google'la arasında ada ülkesinin internet yapısını iyileştirmeye yönelik bir anlaşma imzalanmış. Ortaklığın Google'la Küba ağları arasında endüstride eşleştirme olarak bilinen bir süreçte masrafsız ve doğrudan bir bağlantı tesis edeceği söylenmiş. Mükemmel bir şey. Tebrik ediyorum. Umarım dünyada internetsiz yer kalmaz. Çünkü biz o insanlarla buluşmak, biz o insanları tanımak, yakından tanımak istiyoruz. Oradaki gençlerin de sırf internete bağlanmak için restoranların böyle sundurmalarının altından internete girdiğini duyduk. Gerçekten de böyle bir şey. Haftanın yine enteresan haberlerinden bir tanesini size okumak istiyorum. Facebook haberi bu. Facebook okumazsak olur mu? Olmaz. Facebook haberi diyor ki beyaz ırkçılık içerikli gönderi, fotoğraf ve her tür paylaşımı engelleyeceğiz. Facebook yine yanlış yapıyorsun. Facebook, sevgili Facebook, yine yanlış yapıyorsun. Beyaz ırkçılık içerikli gönderileri engelliyorum ne demek? Irkçılığın beyazı, siyahı, yeşili, mavisi mi olur? Irkçılık ırkçılıktır. Ya çık de ki ben ırkçılığı engelleyecek her tür adımı atmak istiyorum. Okey, helal olsun Facebook'a değil. Ama ben beyaz ırkçılık içerikli gönderi, fotoğraf ve her tür paylaşımı engelleyeceğim. Yapma bunu Facebook. Gerçekten yapma. Ya biraz bir iletişimci falan olsa keşke, bünyende de bunları sana söylese. Son haberimize geçelim. Son haberimiz nedir? Anayasa Mahkemesi'nden fişleme kararı haberi. Adalet Bakanlığı tarafından yapılan infaz ve koruma memurluğu sınavını kazanan bir gencin 18 yaşından küçükken işlediği bir suçun sabıka kaydı emniyet tarafından Adalet Komisyonu'na gönderilmiş. Anayasa Mahkemesi kararın özel hayatın gizliliği olduğuna hükmetmiş ve böylece bir şey yapmış. Şimdi kişisel verileri koruma diyoruz ya, kişisel verileri biz sürekli işte o GSM şirketinden, bu AVM'den, bu bilmem işte gazeteden, işte öteki satış bilmem ne sitesinden korumaya çalışıyoruz. Hayır, kişisel verileri koruma kanunu aslında kişiyi her tür paylaşımdan korumakla mükellef. Yani gerekirse GSM şirketinden koruyacak, gerekirse işte bilmem ne sanal mağazasından koruyacak, ama aynı zamanda gerektiği zaman da işte emniyetten de koruyacak, Adalet Komisyonu'ndan da koruyacak. Anayasa Mahkemesi'ni bu aldığı karardan dolayı tebrik ediyorum. Bana bu geleceğe yönelik çok güzel ışıklar yaktı. Bu geleceğe yönelik çok güzel ışıklar demişken, ben Serhat Ayan, RSFM'den sizlere veda ederken en iyi müzikalinden geleceğe yönelik pırıl pırıl bir şarkı dinlemek istiyorum. Tomorrow'u sizle beraber dinleyelim. Pazartesi günü seçimlerden sonra görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Till there's none, when I'm stuck with a day that's gray and lonely, I just stick out my chin and grin and say, oh, the sun'll come out tomorrow, so you gotta hang on till tomorrow, come what may. Thank you.
şehirler arası telefon konuşması yapmak için komşunun evinden santrala telefon yazdırıyor, saatlerce aranmayı bekliyorduk. Sonra tek tuşla evimize köpek maması söyleyebilmeye başladık. Televizyon voltaj oynamaları yüzünden yanmasın diye altına çok ses çıkaran regülatör takıyorduk. Şimdi neredeyse fritözden bile Amerika ile aynı anda dizi seyrediyoruz. Sünnetimize takılan saatin fosforu gece karanlıkta parlar mı diye bakıyorduk. Şimdi saatten bizden akıllı olup bizi çekip çevirmesini bekliyoruz. Stüdyoya gidip fotoğraf çektirmek için özel günleri beklerdik. Şimdi başarılı bir tuvalet etkinliğinden sonra neredeyse beraber selfie çektiriyoruz. Kasetle bilgisayara oyun yüklerdik. Şimdi gözlüğü takıp oyunun bir parçası oluyoruz. Her şey değişti. Her şey, her an yepyeni oluyor. Sizlere yeni şeyleri anlatacağız. Eğlenceli taraflarından devletlerin getirdiği regülasyonlara, fütüristik yaklaşımlardan felsefi tartışmalara kadar teknolojiyle ilgili her şey yeni şeylerde.